Ayrım 7. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 89. Çıkarma hareketinde fevkalade bir cesaret ve metanetle harp eden ve başkomutanların itimadına layık olduklarını gösteren General Hamilton'ın askerlerini düşmanları bile takdir etmeye mecbur kalmıştır. 25 Nisan günü Saros Körfezi'nde nakliye gemilerinden içi asker dolu sandallar, salapuryalar pek çok kez sahile yaklaşmaya çabaladılar fakat bizim ateşimiz karşısında derhal geri çekildiler. Bu hareket tarzı bana gerçek çıkarmayı saklamak maksadına yönelik göründü. Dikkat çekici bir nokta da bu nakliye gemilerinin iyice dolu gemiler gibi karinasının suyun içine çok batmadığıydı. Bu da bordalarından anlaşılıyordu. Bütün gemilerin güverteleri dahi dikine yerleştirilmiş sık ağaç dalları ile çevrilmişti. Bu şekilde gemilerin içinde asker bulunup bulunmadığı seçilemiyordu. Savaş gemilerinin topçu ateşi ise aralıksız devam ediyordu. Yenibolu'da bulunan Kurmay Başkanımın öğleden sonraki raporunda şimdiye kadar gelen haberlere göre düşmanın Beşige Limanı'ndaki çıkarma teşebbüsünün tamamen püskürtüldüğü ve oradaki harekatın bir gösterişten ibaret olmasının muhtemel bulunduğu bildiriliyordu. Bu haberi takiben Esat Paşa da Maydos'tan çektiği telgrafta Yarımada'nın güney kısmında Seddül Bahir ve Morto Limanı'ndaki hisarlık taraflarında takviye kuvvetlerine şiddetli ihtiyaç görüldüğünü bildiriyordu. Düşman oralarda tutulmuş ve sürekli olarak da takviyeler almaktaymış. 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey elindeki son kuvvetlerini de ileriye sürmüş ve cepheye sokmuştu. Saros Körfezi'ndeki düşman harekatının bir gösterişten ibaret olduğu hisse bizde gittikçe kuvvet bulduğundan Bolayır'ın güneybatısında yol kavşağında bulunan 7. Tümen'e o akşam iki taburunu Gelibolu Limanı'nda gemiye bindirmesini ve Maydos'ta Esat Paşa'nın emrine göndermesini emrettim. Aynı zamanda Saros Körfezi'nin doğu sahilinde harekete hazır bulunan 5. Tümen'e de derhal 3 taburunu Şarköy'e göndererek aynı maksatla geceleyin Maydos'a ulaştırmasını emrettim. Bütün asker nakliyesi için geceyi beklemeye mecburduk çünkü düşman denizaltıları Boğaz'a ve Marmara'ya girmişler. Hatta üzerinde bulunduğumuz Bolayır Tepesi'nde 25 Nisan öğleden sonra bizi geriden ateş altına almışlardı. Saros Körfezi'nde bir düşman çıkarmasına karşı çıkarma teşebbüsü gece bile yapılsa müdafaa için ben kendimi yeterli derecede kuvvetli görmekteydim. Akşam geç vakit ulaşan haberlere göre düşmanın Kabatepe civarındaki bütün çıkarma teşebbüsleri püskürtülmüş ve Arıburnu'ndan Kocadere üzerinden ilerleyen düşmanın Avustralya ve Yeni Zelandalı öncü kuvvetleri 19. Tümen tarafından püskürtülerek muharebe sahil tepelerinde devam etmekteydi. Düşmanın geceliğin Saros Körfezi'nde bir çıkarma ihtimaline karşı tedbir olarak ben geceyi Bolayır Tepesi'nde geçirdim. Topçu ateşi sayılmazsa gece sakin geçti. Yalnız gemiler defalarca yerlerini değiştirdiler. 26 Nisan sabahı düşman gemilerinin yukarı Saros Körfezi'nde toplanmalarının sırf bir gösterişten ibaret olduğuna hiçbir şüphe kalmadan kanaat getirdiğimizden 5 ve 7. tümenlerden geri kalan bazı birliklerin 26-27 Nisan gecesi gemilerle Maydos'a gönderilmeleri ve her iki tümenin sahra topçularının oraya karadan gönderilmeleri için de 26 Nisan öğleden önce emir verdim. Bu emri takiben ben de Maydos'a deniz yoluyla gitmek üzere Bolayır Tepesi'ni terk ettim. Yukarı Saros Körfezi'ndeki komutayı 5. Ordu Kurmay Başkanı Yarbay Kazım'a bıraktım ve ilk 24 saat içinde hiçbir çıkarma hareketi olmaması halinde 5. ve 7. tümenlerin geride kalan son birliklerin de Maydos'a yollanmasını tembihledim. Beklentilerimiz aynen çıktığından bütün Türk birlikleri Saros Körfezi'nden alındı. Buna rağmen düşmanın nakliye ve savaş gemileri buradaki kuvvetlerimizi yerinde tutmak maksadıyla gösteriş ve tehditlerine devam edip durdu. Yarbay Kazım Bey'in elinde kalan en son kuvvet bir depo istihkam bölüğü ve birkaç ameli taburundan ibaretti. Bu taburlar da tepelerin yamaçlarına çadır kurmak ve düşmanı aldatmakla yükümlüydü. Sorumlu bir komutan sıfatıyla yukarı Saros Körfezi'ni tamamen kuvvetsiz bırakmak ciddi ve tehlikeli bir karardı. Yarımada'nın güney kısmındaki düşman çok üstün olduğundan bu kararın verilmesine cüret etmek gerekiyordu. İngilizler bu zaafımızı fark etmiş olsaydılar bundan büyük faydalar sağlayacakları muhakkaktı. Bu sıralardaydı ki Saros Körfezi'ndeki İngiliz gemileri Gelibolu şehrine ağır gemi toplarıyla en direkt ateş altına alarak özellikle limana yakın olan birçok evi yerle bir ettiler. Maydos'a ulaşan 5. ve 7. tümenlerden gönderilmiş takviye kuvvetleri Esat Paşa tarafından 26 Nisan'da hemen Sedülbahir civarında güney grubuna gönderildiler. Çünkü muharebenin en şiddetli safhası orada cereyan ediyordu. 5. tümenin en son kısımlarından bazı küçük birliklerin 19. tümeni takviye etmek üzere Arıburnu sahasına gönderilmesine mecbur olunmuştu. Çıkarmanın bu ilk günlerinde birlikleri parçalamamaya imkan yoktu. Çünkü gelen takviye kuvvetlerinin sevk edilecekleri mevki o anda takviyeye en çok muhtaç olduğu hesap edilen yer neresiyse ona göre belirleniyordu. 5. Tümen Komutanı Yarbay von Sodenstre, tümenin bölgeye ulaşmasıyla beraber Sedülbahir'de emir ve komutayı üstlendi. Buna karşılık da Arıburnu cephesinin emir ve komutası tarafından Esat Paşa'ya verildi. Ben geçici olarak yanımda bulunan iki Alman subayı, Süvari Yüzbaşı Prij ve Baytar Yüzbaşı Tim ile birlikte Maltepe'den ve Arıburnu muharebe sahasından 4,5 km uzakta bulunan Esat Paşa'nın çadırlık ordugahına yerleştim. 5. Ordu Karargahı 2. bir emre kadar Gelibolu'da kaldı. Yarbay Nikolay emrinde bulunan 3. tümen 4 günlük değişken, kararsız şiddetli bir muharebeden sonra Kumkale civarında sahile çıkan ve Yenişehir'e kadar ilerlemiş olan Fransız birliklerini müstemleke askerleriyle 175. Piyade Alayı ağır zayiatla 28-29 Nisan gecesi Fransızlar Kumkale'de 4 gün değil, 2 gün kalmışlar ve 26-27 Nisan gecesi burayı tahliye etmişlerdi. Gemilerine püskürtmüş ve bu suretle Anadolu yakasını tamamen düşmandan temizlemişti. Bu başarı genel duruma göre büyük öneme sahipti. Birincisi, mevki müstahkem bu çok önemli yönden gelecek tehlikeden kurtuluyordu. İkincisi, 11. tümen muharebelerin en can alıcı kısmı olan Gelibolu Yarımadası'nın güney kısmına artık sevk olunabilecekti. 11. tümen kısım kısım Çanakkale'ye doğru yola çıkarıldı. Bunlar Çanakkale'ye ulaşmalarını takip eden gecelerde Salapuryalarla Çanakkale'den Rumeli sahiline geçirildi. Bu tümen Sedülbahir tarafında istihdam edildi. Bu şekilde Çanakkale Boğazı girişinin güneyinde Anadolu sahilinin savunulması görevi yalnız başına 3. tümene kalıyordu. Bununla birlikte bu tümenden de bazı birlikler Yarımada üzerindeki muharebe sahalarına gönderilmiştir. Çanakkale savaşlarında yapılan muharebelerin cereyan şeklini iyice anlamak için bütün muharebelerin yalnızca 5. Ordu birlikleri tarafından yapıldığını ve Osmanlı-Alman deniz kuvvetlerinin katılımının sınırlı kaldığını öncelikle beyan etmek gerekir. Almanya'da bu hususta tamamen yanlış yorumlara rastladım. Savaşın sonuçlanması için bunca öneme sahip olan Çanakkale savaşlarında Türkler tarafından ordu ve donanmanın eşit olarak kullanılmış olduğuna dair Almanya'da yazılı ve sözlü birçok fikirler ileri sürülmektedir. Osmanlı-Alman donanmasının bu savaşlara doğrudan doğruya yaptığı katılım toplam 24 makinalı tüfekten oluşan 2 makinalı tüfek birliğini 5. Ordu'ya vermekten ibaret kalmıştır. Bu tüfeklerden çok fazla faydalanılmıştır. Bundan başka olarak Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis zırhlıları düşman çıkarmasının ilk haftalarında defalarca en direkt olarak Çanakkale Boğazı'ndan Arıburnu tarafındaki İngiliz çıkarma iskelesini ve gemilerini ateş altına almışlardı. Çanakkale Boğazı'nın aşağı kısmına 13 Mayıs gecesi bir Osmanlı torpidosunun taarruzundan ve Alman denizaltılarının ne yazık ki çok kısa bir süre sonra devam eden tesirinden daha sonra bahsedilecektir. 8,5 ay devam eden savaşlar esnasında Goben ile Bresto Çanakkale'ye hiçbir zaman gelmemiştir. Amiral Usedom'un emri altında olup esas vazifesi Çanakkale ve Karadeniz Boğazları mevki müstahkemini tabya ve bataryalarının savunması olan hususi teşkilatın 5. Ordu'nun çarpışma ve muharebelerine doğrudan doğruya bir katılımı olmamıştır. Bu teşkilatın vazifesi sadece Boğaz dahiline yönelik olarak kalmış ve buna karşılık ise bütün büyük muharebeler dış sahillerde ve yalnız güney grubunda olmak üzere Yarımada üzerinde cereyan etmiştir. Mevki-i müstahkemin İntepe'deki topları Sedülbahir civarındaki çıkarma yeri ile ordugahları ve oradan kuzeye giden ulaşım yollarını tesirli ateş altına alabiliyordu. Fakat daha kuzeydeki gibi muharebe cephelerinde gerek mesafe ve gerekse arazi yapısı sebebiyle böyle bir tesir gösterilmesi mümkün değildi. Mevki-i müstahkemde top cephanesi azlığı yüzünden Anadolu sahili yönünden Sedülbahir ve Morto limanlarının sık sık veyahut uzunca müddet ateş altına alınmaları da sonbaharın sonlarına kadar mümkün olmamıştı. İntepe'den açılan ateşler şüphe yok ki çok defa düşmana mühim tesirler yapmıştır. Bu sebeple de düşman çoğunlukla oradaki bataryaları savaş gemileriyle ateş altına aldırıyordu. Ancak Yarımada'daki çok şiddetli muharebelere göre Bu gibi durumlar esas itibariyle ikinci derecede kalmıştır. Daha sonraları Enver'in emriyle 5. Ordu'ya bazı ağır bataryalar verildi. 5. Ordu'da ilk zamanlar böyle ağır bataryalar hiç yoktu. Çıkarmayı takiben Enver Paşa İstanbul'dan gönderdiği bir telgrafta Seddülbahir, Tekkeburnu, Morto Limanı taraflarında karaya çıkan çok sayıda İngiliz askerinin derhal hücum edilerek yarımadanın atılmasını talep ediyordu. 5. Ordu'nun emeli de buydu. Fakat bu emelin gerçekleşmesi için mevcut kuvvet çok yetersizdi. Düşmanın deniz topları yarımadanın güney kısmını üç taraftan şiddetli ateş altına alıyordu. Sodestern grubunun bulunduğu yerden bakılınca kül rengi gemilerin kesif sıraları, birbirine geçmiş gibi görünen seren direkleri ve bacalarıyla düşman donanması büyük bir liman manzarasını andırıyordu. Bahriye, makinalı tüfek birliği komutanı Cesur Deniz Üsteğmen Boz, 3 Mayıs akşamı Seddülbahir Muharebe Meydanı'na ulaştığı zaman kendinde oluşan duyguları şöyle anlatıyordu. Muharebe meydanı görülmeye değecek derecede güzel fakat acı bir manzara arz ediyordu. Yarımadanın ucu sayılamayacak kadar çok, ışıkları parıl parıl parlayan savaş ve nakliye gemilerinin oluşturduğu bir çelenk ile çevrilmişti. Kuvvetli projektörler yardımıyla gemi topları Türk hatlarına korkunç bir ateş açmışlardı. Düşman gemileri karaya çıkan birlikleri kelimenin tam anlamıyla himaye ediyorlardı. O günlerde bizim elimizde yalnız sahra topçusu vardı. Ancak bunlardan düşmanın karadaki hücumlarını durdurmak için çok ihtiyaç duymamıza rağmen daha şimdiden az olan cephanelerini idareli kullanmaları yüzünden yeterince faydalanamıyorduk. Bunlar düşman savaş gemilerine karşı koymak için ne tesir ne de menzil bakımından hesaba katılamazlardı. Karaya çıkan birlikleri denize dökmek için denenecek tek çare olarak gece taarruz kalıyordu. Bu denemede 5. Ordu'nun emir ve tertibiyle Albay von Sodestern tarafından 3 gece devam etmek üzere yerine getirildi. Bu sırada İstanbul'dan peyderpey gelmeye başlayan takviye kuvvetleri de bu harekata katıldı. Her 3 taarruz da karanlıkta başarıyla neticelendi. Hatta birinde Seddülbahir köyünün yanına kadar yaklaşıldı. Fakat arzu edilen gayeye ulaşılamadı. Çünkü her defasında gün ağarmasıyla başlayan yok edici bir gemi ateşi Türk birliklerini eski mevzilerine çekilmeye mecbur bırakıyordu. Hatta birçok kere düşmandan ele geçirmiş olan makinalı tüfekler ancak kısmen geriye naklolunabiliyordu. Benim için çok zor bir karar olmakla beraber Seddülbahir cephesinde artık taarruzdan vazgeçilmesini ve yalnız savunma ile yetinmesini emretmeye mecbur kaldım. Ancak düşmanın ilk büyük hedefi olan Alçıtepe uzak olmadığından son hadde kadar savunma yapılmaksızın bir karış bile yer terk edilmemesini emrettim. Bu emir tam bir sadakatle icra edilmiştir. En ön hatta bulunan Türk birliklerine olabildiğince düşmana yaklaşmasını ve orada siper kazmasını emrettim. Kendi hatlarımızla düşman hatları arasındaki mesafe birkaç adıma inmedikçe düşman gemi ateşinin susmasına imkan yoktu. Bu şekilde mesafe kısalınca düşmanın açacağı top ateşiyle kendi askerlerini de ateş altına almak tehlikesi baş gösteriyordu. Bu düşünce komutanlara ve askerlere açık olarak anlatıldı. Dünya Savaşı'nda bir kara ordusunun devamlı olarak bir düşman ordu ve donanmasına karşı muharebe etmeye mecbur olduğu yegane harp sahası Çanakkale Savaşları olduğundan burada önemli belirtmek gerekir ki düşman savaş gemilerinin topçu ateşi tesiri kendi kara ordusu için fevkalade büyük bir yardım oluşturmuştu. Karada hiçbir ağır topçu yoktur ki ağır gemi topları gibi kolaylıkla yer değiştirerek düşmanın kanat ve gerilerine tesir edebilsin. Şunu da ilave etmeli ki bu gemi topçusu adeta bir atış tatbikatı meydanındaymışçasına kendisi hiç ateş yemeden ateşini yöneltebiliyor, gözetleme yapmak için sabit balonlara, uçaklara sahip bulunuyordu. Bunlardan hiçbiri 5. Ordu'da mevcut değildi. Arıburnu'nda düşmanı denize dökmeye muvaffak olunamamıştı. 29 Nisan'da şiddetli Türk taarruzları karşısında Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetlerinden bir kısmı işgal ettikleri sahil kısmını terke ve gemilerine çekilmeye başlayınca durum düşmanın acilen yetiştirdiği takviye birlikleri ve yardıma koşan savaş gemilerinin ateşleri sayesinde yine çabucak eski haline döndürüldü. Unutulmamalıdır ki düşmanın hareket üssü olan İmroz Adası Arıburnu'ndan en çok 20 kilometre mesafedeydi ve orada İngilizler çok sayıda asker ve gemi bulundurmaktaydılar. Anzak kolordusu, Avustralya ve Yeni Zelanda kolordusu Türk hatlarını yarıp geçmeyi defalarca denedi ve hatta bu teşebbüsler en şiddetli gemi ateşleriyle de himaye edildiyse de her defasında büyük telafatla ve başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Kanlı muharebelerle geçen ilk iki hafta sonunda Esat Paşa'ya da İkinci bir emre kadar bizim tarafımızdan büyük çaplı bir taarruz hareketi yapılmasından kaçınılmasını emretmeye mecbur kaldım. Ancak bizim tarafımızdan tutulan tepelerin en şiddetli bir mukavemetle müdafaa ve muhafaza edilmesini ve en ön hatlarımızı düşmana birkaç adım kalana değin yaklaştırmak için arazinin en ufak bir müsaadesinden ve her karanlık geceden istifade edilmesini ihtar ediyordum. İşte bu şekilde İngilizler de gemi ateşlerini en öndeki Türk siperlerine yöneltmekten kaçınmaya mecbur bırakılıyorlardı. Karaya çıkan düşmanın tutunduğu iki cephedeki savaş Mayıs ayının ilk 10 gününde yavaş yavaş hareketli harpten siper harbine dönmüştü. Her iki muharebe grubunun bölgesi içine veya gerisine rastlayan yarımadanın sınırlı sayıdaki köy ve kasabaları düşman gemi ateşinden fazlasıyla etkilenmekteydiler. Önceden mamur bir yer olan Maydos kasabası 29 Nisan günü İngilizler tarafından top ateşiyle yakıldı. Gemilerden atılan tahrip mermilerine kurban giden ilk bina yaralılarla ağzına kadar dolu olan mevki hastanesiydi. Hastanede çıkan yangının hızla yayılmasından dolayı bütün kurtarma teşebbüslerine rağmen kurban olan birçok Türk yaralısı arasında 25 kadar İngiliz yaralısı da ölmüştü. Savaşla hiçbir alaka ve münasebeti olmayan kasaba ailesinden bazı kimseler de ahirete irtihal etmişti. Bundan dolayı birkaç parça mal ve eşyasını kurtarmakla meşgul olan pek çok erkek, kadın ve çocuğun hayatlarını olsun kurtarmak için evlerinden çıkarılarak Kilya Limanı'ndan Anadolu yakasına geçirilmekteydi. Ne tahkim edilmiş ne de birlik veya karargah tarafından işgal edilmiş olan Maydos kasabasında düşman ateşinden etkilenmeyen tek bir hane veya bir duvar bile kalmamıştır. Yarımada'da bulunan diğer bazı mevkiler de mesela Kocadere Köyü aynı şekilde yerle bir edilmişti. Bolayır, Karaburgaz, Yeniköy ve Gelibolu gibi bazı mevkiler de çok fazla hasar uğramışlardı. Belçika ve Kuzey Fransa'nın tahrip edilen kısımlarını şimdi yeniden inşa için kabul edilmiş olan hukuk esaslarına dayanarak Türkler de Gelibolu Yarımadası'nda sırf tahrip maksadıyla heba ve imha edilen köy ve kasabaların aynı şekilde yeniden inşasını talep edebilirler. Çünkü tahribata uğrayan bu yerlerde hiçbir şekilde askeri yönden önem taşıyan bina veya ikamet yeri yoktu. Dar Yarımada'nın iç bölgelerindeki meskun mahallelerden başka, 5. Ordu'nun Rumeli sahilde liman hizmetini gören Akbaş ve Kilya'da sık sık endirekt ateşine maruz kalıyordu. Gıda maddeleri ve harp malzemesinin büyük kısmı bu iki limandan çıkarılmaktaydı. 5. Ordu'da yiyecek maddelerin nakli büyük zorluklara uğruyordu. Trakya'da orduya en yakın demiryolu istasyonu olan Uzun Köprü'nün orduya mesafesi 7 gün sürdüğü gibi bu mesafe üzerinde nakliye araçları da çok sınırlıydı. O tarihte Osmanlı ordularında kamyonlar henüz yoktu. Deve kolları, mekari kolları ve Türkiye'de kullanılan öküz arabaları ancak büyük zorluklarla günde birkaç ton nakledebiliyorlardı. Bundan dolayıdır ki 5. Ordu'nun nakliyatının çoğunluğu Marmara Denizi vasıtasıyla deniz yoluna yönelmişti. Bu yol ise düşman tarafından Marmara'ya sokulan İngiliz ve Fransız denizaltıları vasıtasıyla kapatılmak isteniyordu. Osmanlıların bir şansı olarak denizaltılar bu görevi yerine getiremediler. Aksi takdirde 5. Ordu açlığa mahkum olurdu. Denizaltı savaşını daha iyi anlayabilmek için Marmara Havzası'ndaki denizaltı faaliyetini incelemek önem taşır. Dar olması dolayısıyla gözetlenmesi kolay olan Marmara Denizi'nde aynı anda faaliyette bulunan 4 hatta 5 denizaltı deniz nakliyatını engellemeye muktedir olamamıştır. Gerçi bazı Türk gemileri torpillendilerse de çoğunluğu selametle hareket edebilmiştir. Denizaltılardan kurtulmak için takip edilen usul, geceleri limandan limana hareket ederek bir çeşit menzil usulüyle hedefe ulaşmaktan ibaretti. Bazen de nakliyat yelkenler veya römorkörlerle çekilen manlılar vasıtasıyla limanlara ulaştırılıyordu. Dizinden ağırca yaralanması yüzünden İstanbul'a gönderilmesi icap eden Albay von Sodenstern'in yerine Anadolu yakasında bir işi kalmamış olan Albay Weber, Güney grubunun komutasını üstlendi. Güney grubu cephesi Kirten'in, bugünkü Alçıtepe köyü, yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde batıdan doğuya doğru Adalar Denizi sahilinden Çanakkale Boğazı'na kadar devam ediyordu. Çok geçmeden her iki düşman tarafından 3-4 hatlı mükemmel sahra istihkamı yapılmış, pek çok örtülü ve korunaklı mahal ile kilometrelerce devam eden yaklaşma yolları da inşa edilmişti. Her iki tarafın kullandığı istihkam ve kazı aletleri tabii ki bambaşkaydı. Dünyanın bütün imkan ve kaynaklarına sahip olan düşman tarafı, en son sistem savaş vasıtalarıyla donatılmış olduğu halde Zavallı Türkler inşa edecekleri sahra istikameti için muhtaç oldukları alet ve edevatı çoğunlukla düşmandan ganimet olarak almaya mecbur kalıyorlardı. Çünkü elde çok az kazma ve kürek vardı. Korunaklar için gerekli olan ahşap ve demir malzemesi en çok gerekli miktarda olmak üzere daha o vakit düşman mermileriyle tamamen harap olmuş olan köylerden sağlanıyordu. Az çok ihtiyacı edecek kadar bile kum torbası tedarik edilemiyordu. Bazen de İstanbul'dan birkaç bin kum torbası gelince küçük rütbeli birlik komutanlarının çoğunlukla tamamen yırtılmış asker elbiselerini yamamak için bunların kullanmaları tehlikesi baş gösteriyordu. Bütün bu güçlüklere karşı koyma imkanını sadece Anadolu neferinin direnme azmi, tahammülü ve kanaatkarlığı sağlayabilmiştir. 7. ayrımın sonu sayfa 99.